Gerçekten. Dolayısıyla adımız da uyumlu için.
Hayatın sesleri. Hayatın seslerinden hepinize merhaba. Başkent'ten birlikteliğimiz başladı. Hepiniz programımıza hoş geldiniz sevgili dinleyicilerimiz. Feray Uz, Gülşen Ayvaz ve Meltem Afşar hazırladılar yine bugünkü Hayatın Seslerini. Yayının sizlere ulaşmasını sağlayan arkadaşım sevgili Ayhan Taşçı ve spikeriniz ben Nilgün Doruk. 15.55'e dek bugün de siz sevgili dinleyenlerimizle birlikteyiz. 0090-312-463-3419 ve 463-3421 bizlere ulaşabileceğiniz telefonlarımız program boyunca. Hayatın Sesleri et trt.net.tr yine bizlerle iletişime geçebileceğiniz elektronik posta adresimiz. Facebook, Twitter ve Instagram'da da Hayatın Sesleri olarak bizlere ulaşmanız mümkün dedikten sonra şimdi gelin hep birlikte programımızın ilk müziğini dinleyelim.
Ceza mı bu? Çektiğim çile mi? Yıllardır tuttum tanesi gibiyim avucunda eriyen dön bebeğim. Gözyaşlarını görürsem erir kanatlarım. Uçamam rüyalarında yanına. Sonsuzluk senle başladı.
Onu gösteriyor Türkiye'de saatlerimiz sevgili dinleyicilerimiz ve biz şimdi çok önemli bir konuyu siz sevgili dinleyenlerimizle paylaşacağız. Öncelikle çocuk gelişim uzmanı Sayın Emine Ergün'e hoş geldiniz diyelim Hayatın Seslerine.
Hoş bulduk.
Evet, şimdi çocukların boş zamanlarını kaliteli ve verimli şekilde değerlendirmelerinden söz edeceğiz. Çünkü yarın itibariyle ülkemizde ziller tatil için çalacak ve Avrupa'da pek çok ülkede yine okullar tatil ve tatil sürecine girecekler. Hı hı. Şimdi çocukların boş zamanlarını değerlendirme dediğimizde ilk aklımıza gelen okuldan ve ders çalışmaktan geri kalan zamanlar ama tabii ki şimdi bir de buna tatil eklendi. Şimdi genellikle çocuklar bilgisayar, PlayStation, televizyon gibi şeylerle çok fazla vakit geçiriyorlar. Arkadaşlarıyla vakit geçirmekten evet. çok daha fazla vakit geçiriyorlar. Oysa bizler ebeveyn olarak işte ders çalışsınlar, hı-hı. kitap okusunlar istiyoruz ama birazcık da haksızlık ediyoruz galiba. Onların da kendilerine ayıracak, kendileri için harcayacakları zamana ihtiyaçları var galiba.
Kesinlikle. Şimdi Eylül ayında başladı okullar ve birkaç aydır yoruldu çocuklar. Hı hı. Hepsi bu yarı yıl tatilini dört gözle bekliyorlardı. Şimdi tatil süreci başladığı andan itibaren herkesin beklentisi farklı oluyor. Çocuklar dinlenmeyi ve eğlenmeyi beklerken anne babalar aman işte unutmasın, öğrendiklerini tekrar etsin gibi beklentileri olabiliyor. Bunları biraz ortak paydada buluşturmak gerekiyor aslında. Şimdi dediğiniz gibi çocuklara çok haksızlık etmemek lazım. Yoruldular. Evet, dinlenecekler, eğlenecekler, gezecekler ki anne babalarıyla birlikte vakit geçirecekler. Demin söylediğiniz gibi bilgisayara, televizyona, tablete arkadaşlarından daha çok vakit ayırıyorlar. Hatta anne babalarından da daha çok vakit ayırıyorlar. Evet. Yani artık iletişim, etkileşim o kadar çok azalmaya başladı ki tatil dönemleri bunlar için çok önemli fırsatlar aslında. Şimdi yarı yıl tatillerinde özellikle denk gelen, vizyona giren yeni filmler oluyor çocuklar için, gençler için. Bunları takip edip keşke bunlara gidebilseler, tiyatrolara gidebilseler.
Birlikte. Keşke arkadaşlarıyla daha çok vakit geçirebilseler.
Tabii bunlar çok önemli. Bunlar için birazcık da biz anne babaların da aslında onlara rehberlik etmemiz, müsaade etmemiz de gerekiyor. Tabii bu yaş grubuna göre çok değişiyor. Yani küçük yaşlarda anne babalarıyla birlikte gidecekler bu tarz sosyal hı-hı. faaliyetlere. Ama daha genç grupları düşündüğümüzde lise gruplarını, onlar artık tabii anne babayla gitmekten keyif almıyorlar. Onlar için arkadaşlar hı-hı. daha ön planda. Bunun için de anne babalar bazen kaygılanabiliyorlar. Kiminle gidiyor? Nereye gidiyor? Kaçta gidecek? Kaçta gelecek? Ki bu önemli bir kaygı. Yani her anne babanın hissettiği bir şeydir bu. Bunları belki biraz dengeli yapabilmek aslında yani çocukları kontrollü bir serbestlik belki hı-hı. de aslında. Bunun adını böyle koymak gerekiyor. Tamamen serbest değil. Tamamen böyle helikopter ebeveyn dediğimiz çocukların başında fır dönen anne baba babalar da çok olsun istemiyoruz ama kontrollü bir serbestlikle bu tatili biraz daha keyifli geçirebilmeleri mümkün.
Mümkün. Sadece tatilleri değil normal zamanlarda da kaliteli zaman geçirebilmek için boş zamanlarını iyi değerlendirmeleri adına neler yapmalılar acaba? Sadece işte kitap oku, ders çalış değil.
Yok,
tabii
değil.
Ki. Değil
yani mi? Bunlar artık şey eskiden anket soruları olurdu ya boş zamanlarında ne yaparsın? Bunlar çok klasik şeyler kaldı artık. Bir kere bence en önemlisi şu bir anne baba çocuğunu çok iyi tanımalı. Benim çocuğum nelerden hoşlanıyor? İlgi alanları içinde neler var?
Çünkü ilgi alanları bilgisayar, televizyon, işte az önce saydığımız gibi tabletler, akıllı telefonlar. Bunlar yani bunlardan birazcık uzaklaştırmak için ne yapabiliriz herhalde?
İşte yeni değil mi? İlgi alanları, ortak ilgi alanları bulabilmek çok önemli. Bunlar evet birinci sırada olan ilgi alanları ama muhakkak bunun ikinci, üçüncü sırası da var. Ya da yeni bir takım ortak alanlar oluşturabilmek önemli ama bunlar hep birlikte işte vakit geçirmeyle alakalı. Yine dönüp dolaşıp aynı noktaya geliyoruz. Küçük yaşlarda bunu yapmak biraz daha kolay. Çünkü orada anne baba yön veriyor. Büyük evet. yaşlarda biraz daha zor bunu yapabilmek. Ama küçük yaşta nasıl başlarsanız o iletişime ve etkileşime aslında aynen devam ediyor yaş büyüdükçe. Hı hı. Sadece biraz daha ergenlik dönemiyle birlikte ergenlerin o hezeyanları artabiliyor. Karşı gelmeleri artabiliyor. Bunlar da beklediğimiz süreçler. Bunları biraz daha yönetebilmemiz gerekiyor bizim anne baba olarak.
Yani geçici bir süreç midir o bilgisayar kullanımı, işte tabletler ya da işte televizyon kolik olmaları?
Ya her çocuk için aslında bu süreci farklı değerlendirmek gerekiyor. Şimdi kimi çocuklar gerçekten başka bir paylaşım nesnesi veya kişisi olmadığı için bunları bu kadar çok tercih ediyor. Hı hı. Kimi çocuklar gerçekten hayatının merkezine koyuyor bu tarz şeyleri. Ciddi bir ilgi alanı ve belki de ileride seçeceği meslek aslında bununla alakalı
evet,
oluyor.
Evet, çünkü o kadar çok sanal ortamdalar ki artık dünyayı da oradan tanımaya başlıyorlar tabii, sanal tabii. ortamdan. Ailesinden, arkadaşlarından uzakta. Hı hı. Sadece orada yaşıyorlar. Bu anlamda baktığımızda biraz tehlike arz ediyor. Aslında bilgisayar doğru kullanıldığında çocuğun gelişimine o kadar büyük katkısı var ki.
Tabii ki. Yani tabletler ve telefonlar da aynı evet. şekilde. Şimdi biz küçük yaşlarda diyoruz ki 0-2 yaşta sıfır ekran. Ama 3 yaş itibariyle tamam girsin çocuğun hayatına, öğrensin. Çünkü hayatın gerçeği bu. Çocukların hayatından yatsıyamayız bunları. Büyük yaşlarda da öyle, ergenlerde de öyle. Şimdi bizler bile artık alışverişi sanal ortamdan yaparken çocuklarımızın bu kadar içine girmiş olmasını çok yatsıyamayız. Ama bunun dengesini iyi kurabilmemiz çok önemli. Bilgiyi nereden elde ettikleri çocukların bizim için çok önemli. Birçok bilgiyi oradan elde etmeye çalışıyorlar ve yanlış bilgilere ulaşıyorlar. Ama her zaman
doğru ve net bilgiye oradan ulaşmanın da mümkün olmadığını bilmeleri gerekiyor galiba.
Kesinlikle. Yani işte çocuklarımızın sorularına cevap vermek, onlara vakit ayırmak, sordukları soruları ya bu da sorulur mu, ne saçma şey soruyorsun gibi tepkiler vermemek, bilgisayarı doğru kullanma anlamında onlara rehberlik etmek, gel bakalım birlikte bakalım, birlikte araştıralım diyebilmek aslında bilgisayarın olumlu özelliklerini o çocuğun hayatına entegre etmek olacaktır. Ama eğer bu çocuk sorular soruyor ve soruların cevaplarını alamıyorsa, aldığı cevaplar onu tatmin etmiyorsa, cevap alabileceği elinde öyle büyük bir kaynak var ki o telefonlar, tabletler, bir tuşla birçok yere ulaşma imkanı var. Yani artık işaret parmağıyla o kadar çok şey hallediyor ki çocuklar ve gençler. Hatta anne babalarına hükmetmeye başlıyorlar. Artık çocukların parmakları sallanır hale geldi. Eskiden anne babalar parmak sallardı çocuklarına. Şimdi artık çocuklar parmak sallıyor. Çünkü o işaret parmağıyla çocuk birçok şey hallediyor o ekranda. Onu kaydırıyor, bunu değiştiriyor, oraya giriyor, buradan çıkıyor. Aynı hakimiyeti anne babasının üstünde de kurmaya çalışıyor. Ve artık çocuk merkezli, çocuk hakimiyetli aileler türemeye başlıyor böyle olunca. Bir süre sonra tehlikenin boyutlarını fark ediyorlar aileler. O zaman da hadi bakalım bir destek alalım gibi bir şeyleri oluşabiliyor.
Evet, ama zararın neresinden dönülse kar tabii ki. O anlamda baktığımızda o desteğin bir an önce alınmasında fayda var tabii
Kesinlikle.
Ki. Tabii televizyonun da bu anlamda etkisi çok fazla. Oradan öğrendikleri de o kadar çok şey var ki değil mi?
Tabii. Yani şimdi işte diziler, bir takım programlar, çizgi filmler bile, çizgi filmleri bile biz ayrıştırıyoruz artık. Yani çocuk gelişimine faydalı çizgi filmler, çocuk gelişimine zararlı çizgi filmler.
Evet.
Bunları bile ayırıyoruz artık ki okul öncesinde, ilkokulda bir çocuğun bırakın çizgi filmi, dizi izlemesi bile doğru bir şey değil ama oturup birlikte kaliteli zaman anlamında dizi izleniyor ya da bir takım programlar izleniyor. Bunlar doğru yaklaşımlar değil. Televizyonda da seçici olmak çok önemli. Küçük yaşta bir çocuğa çizgi film izletirken seçeceğiniz çizgi filmin içeriği, hangi konu işleniyor, ne tarz şeyler söyleniyor, kullanılan sözcükler neler, kahramanların özellikleri neler, o kadar önemli detaylar ki aslında bunlar. Diziler için de aynı şey geçerli. Eğer çocuklarıyla vakit geçirmek istiyorlarsa arada televizyon olmadan kendileri o şeyi vermeleri gerekiyor.
Peki birazcık spora ve sanata yönelterek
tabii,
de olabilir
tabii.
bu çocukları ama sanki kendi özlemimizi çocuklarda gerçekleştirmeye çalışarak değil. Ben piyano çalmak isterdim.
Evet.
O piyano çalsın.
Onu çok yapıyoruz.
Ya da ben bale yapmak isterdim. Benim yerim o yapsın gibi.
Evet. Ya ama o bizim bir uzantımız değil, o bizim çocuğumuz.
Evet.
Aynı beceri onda olmayabilir, aynı ilgi onda olmayabilir. Ama sanat ve spor gerçekten çok önemli ve çok değerli. Çocuklarının ilgi alanlarına ve yeteneklerine göre onları böyle bir dala yönlendirmeleri bir kere çocuğun özgüveni için çok önemli. Zamanı doğru değerlendirmesi için çok önemli. Tüm gelişim alanlarına pozitif katkı sağlayan bir şey.
Hem müzeye gidiyorsa belki hem bir enstrüman çalacak, hem yeni insanlar tanıyacak, yeni arkadaşları olacak. Belki sosyalleşmesine birazcık daha katkı sağlayacak. Spor için de aynı şeyleri söyleyebiliriz
Kesinlikle.
Tabii ki.
Kesinlikle. Mesela hiperaktivitede biz sporu çok öneriyoruz. Takım sporları, basketbol, voleybol tarzında sporlar. O enerjisini atabilmesi açısından açısından çok önemli. Ya da özgüven eksikliği olduğu zaman veya işte baba, anne baba ayrılığı olmuş ya da baba kaybı olmuştur. Çocuğun hayatında bir erkek model yoktur. Bir basketbol kursuna başlatmak, oradaki koç erkek oluyor çünkü. Çocuğun hayatına bir erkek model soktuğunuz zaman o babayla kuracağı özdeşimi bir anda onunla kurmaya başlıyor. Ve o kadar etkili bir şey oluyor ki bu. Belki hiçbir ilacın veremeyeceği pozitif etkiyi aslında bu spor vermiş oluyor.
Evet. Spor ve müzik zaten çocukların hep hayatında olması gereken dallardan. Peki kitaplar da çok önemli diyoruz ama ne yazık ki okumuyorlar diye de hep söylüyoruz.
Biz de çok az okuyoruz ama biz de okumadığımız çok az için
örnek, evet, örnek. Ama örnek olan ailelerde de okunmadığına dair pek çok duyum alıyoruz. Bununla ilgili neler söyleyeceksiniz? Boş zamanlarda mı kitap okumalılar, kitap için zaman mı yaratmalılar?
Kesinlikle ikinci seçenek. Hı-hı. Yani boş zaman etkinliği olarak gördüğümüz evet. sürece kitap okumak atıl
zaman
bir zaman
zamanımız olmuyor.
Tabii. Yaratmıyoruz. O boş evet. zamanı yaratmıyoruz zaten. O atıl bir zaman gibi oluyor. Ama kitap okumak için zaman ayırmak çok daha önemli, çok daha değerli ve bunu birlikte yapmak. Yani işte model olmak çok önemli. Yani evde kitap okunduğunu gören çocuk belki evet anne baba çok kitap okuyor ama çocuk daha az kitap okuyor. Az bile olsa hiçe göre çok iyi bir şeydir. Evet. Hiç olmasın, az olsun. Bu da bizim kabulümüz. Bir de şimdi böyle bir ortamda işte bu kadar teknoloji, bu kadar dış çevre, bu kadar uyaran varken kitaplar, zavallılar biraz daha masum, biraz daha az tercih edilen
bir de,
oluyor.
Her şey artık o ellerindeki akıllı telefonlardan, tabletlerden ulaştıkları için belki de birazcık daha uzak yaşıyorlar onlardan. Çünkü o sosyal medyayı çok fazla kullanıyorlar ve seviyorlar, değil mi?
Aynen öyle. Şimdi hepimiz için aynı şey geçerli. Son yapılan bir araştırmaya göre biz 140 karakterden fazla yazıları çok okumayı tercih etmiyoruz. Twitter karakteri 140 karakter. 2 dakikadan fazla olan videoları da çok okumayı, izlemeyi tercih etmiyoruz. Sabrımız yok. Yani çabuk tüketiyoruz. Bir bakalım nedir? Okudum, baktım, tamam. Uzun videolarda hemen kapatıyoruz. Sonunu getirmiyoruz ya da ilerletiyoruz. Videonun sonuna bakıp ha tamam deyip bırakıyoruz. Artık eskisi kadar çok sabırlı değiliz. Çabuk tüketiyoruz. Bu kadar hızlı bir tüketimde oturup da 3-5 sayfa okumak herhalde lüks geliyor herkese.
Evet. Hele ki bu Z kuşağı ilk 10 saniyede söylediklerinizi söylediniz. Söylemediğiniz takdirde bitti. 10 saniyeden sonra sizi duymuyormuş zaten. Evet. Peki son olarak velilere, özellikle anne babalara neler söylemek istersiniz konuştuklarımız çerçevesinde dışında?
Bir kere hani hepsine şunu söylemek çok önemli. Bir anne olarak bunu söylüyorum. Çalışan bir anne olarak söylüyorum. Bazen hani önerdiklerimi yapamadığımı görmek beni çok üzüyor çocuğumla alakalı. Ona vakit ayırmakta zorlanıyorum. Kaliteli zaman geçirmekte zorlanıyorum. Ama ne olursa olsun anne babalık çok ayrı bir mesai. İşteki mesainiz bittiğinde eve gittiğinizde anne babalık mesainiz başlıyor. Özlemle sizi bekleyen çocuğunuz ya da çocuklarınız oluyor. Önce onları duygusal olarak doyurmak çok önemli. Fiziksel doygunluk her şeyle olur. Bir yumurta kırarsınız, ekmek arası bir şey yaparsınız doyar. Ama duygusal doygunluk çok önemli. Onları duygusal anlamda doyurmak ve şu önümüzdeki tatil dönemini mümkün olduğunca birlikte geçirip belki geçiremediğimiz zamanlarında bir şekilde telafisini yapabilmek.
Evet. Evet, çok teşekkür ediyoruz Sayın Emine Ergün.
Rica ederim.
Bunları bizlerle paylaştığınız için yine birlikte olmak dileğiyle diyelim.
Sağ olun, teşekkürler.
Biz de size teşekkür ediyoruz tekrar, sağ olun, var olun. Çocuk gelişim uzmanı Sayın Emine Ergün, Hayatın Sesleri'nin stüdyo konuğuydu. Teşekkürlerimizle uğurluyoruz konuğumuzu stüdyomuzda.
Oh.
ve Türkiye'de saatlerimiz sevgili dinleyicilerimiz. Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM ortak yayınında Başkent'ten devam ediyor Hayatın Sesleri. Sevgili dinleyicilerimiz, geleneksel Türk gölge oyunu Kara Gözle Hacivat'ı 22 yıldır Almanya'da perdeye taşıyan Ali Köken, oğlu Erhan Köken'le birlikte bu sanatı Almanlara da sevdirdi. Almanya'nın Köln kentinde yaşayan gölge oyunu ustası babayla 26 yaşındaki oğlu açtıkları perdede Kara Gözle Hacivat'ı turist olarak Almanya'ya getirip Almanya'da yaşayan Türklerin komik hikayelerini ve iki dil arasındaki yanlış anlaşılmaları konu alan yeni oyunlar yazdı. İşte biz bu konuyla ilgili daha detaylı bilgileri paylaşmak üzere telefon hattımızda Karagöz sanatçısı Sayın Hayali Ali Köken var. Hemen merhaba diyoruz. Hoş geldiniz Hayatın Seslerine.
Efendim hoş bulduk. Selamlar gönderiyorum.
Teşekkür ediyoruz. Evet, bize birazcık söz eder misiniz bu öyküden Sayın Ali Köken?
Efendim 1983 yılında ben liseye giderken orada Hayali Mustafa Mert'le tanışmıştım. Kendisi bizim aynı zamanda folklor öğretmenimizdi. O Karagöz Hacivat ustasıymış. Sonradan öğrenmiştim ben onun Karagöz Hacivat ustası olduğunu. Ve bana demişti ki bana yardımcı olabilir misin? Ben tabii seve seve demiştim. Ve onunla birlikte ilk defa perde arkasında Karagöz görmüştüm. Ve ona ters falan çalarak böyle bir yardaklık yaparak Karagöz'ü orada gördüm, oradan öğrendim. Sonra Almanya'ya geldim 1989 yılında. Ve Almanya'da tabii bir altyapım olduğu için tiyatro ile ilgili tiyatro okumayı çok istemiştim. Tiyatro okudum. Tiyatro okuduktan sonra belli bazı işte tiyatrolarda çalıştım, bazı tiyatro oyunları yazdım. Onları yönettim. Onlarla birlikte perdeler işte açtık, sahneledik falan. Ama tabii Karagöz'de olan bir sevda vardı içimde. Onu araştırırken 1994 yılında perde açmaya karar verdim. Küçük bir perde, işte küçük, elimde hiçbir materyalim yoktu. Kendim yaptım. Ondan sonra Karagöz Hacivat oyunları yazdım küçük küçük. O oyunları sergiledim ve çok tuttu, çok beğenildi. Orada
Türkçe sergilediniz ama değil mi önce?
Efendim?
Türkçe sergilediniz önce.
Evet, 1994'te Türkçe sergiledim. 94'ten 99'a kadar Türkçe.
Sonrasında mı Almanca?
99'dan sonra Almanca.
Evet.
Yani 5 yıllık bir Türkçe deneyimim var. Ondan sonra efendim.
Peki Almanca oynatma fikri nasıl doğdu?
Şimdi genelde Türkler, Türk buradaki yaşayan Türklerin yapmış olduğu organizelerde biz sahne aldık, perde açtık. O zamanlar tabii o bölgenin işte ileri gelenleri, belediye başkanı, ne bileyim veya valisi, işte emniyet müdürü veya efendim bunlar gibi falan insanlar davet ediliyordu. Ve bunlar Almandı. O Almanlar tabii Karagöz'ü çok ilgi çekiyordu ama yani tabii anlamıyorlardı. Diyorlardı ki ya bunun Almancası yok mu? Tabii var Almancası. Neden Almancası var? 1900 yılında ilk defa Karagöz'ün kitabını yazan bir Alman. Bir oyun var orada, kayıkçı oyunu. Türkçe ve Almanca olarak işte görmüş. Hatta onunla ilgili bir kitap çıkartılmış. Ve orada Türkçe Almanca olarak yapılmış. Ha, bundan sonra 1924'te tekrar bir kitap çıkartılmış Helmut Bitte tarafından. Bu da kendisi oryantalist bir insan. Türkçe Schatten Spiele diye, Karagöz diye bir kitap var. Bu 3 cilt. Bunda da Türkçe ve Almanca oyunlar var. Tabii bunlar çok eski oyunlar. Çok böyle oynatabileceğimiz, bizim buradaki oynatabileceğimiz oyunlar değildi. Ha, o nedenle biz kendi oyunlarımızı kendimiz yazmayı yeğledik. Ve kendimiz yazdık. Daha iyi oldu.
Peki Alman izleyicilere göre mi yazıyorsunuz oyunları?
Alman izleyiciye göre yazıyoruz efendim. Yani burada yaşayan Türk toplumu da olsun, Alman toplumu da olsun, farklı bir toplum bize göre, yani Türkiye'ye göre farklı. Çünkü bizim güldüğümüz onların güldüğünü de biz bazen gülemeyebiliyoruz.
Evet. Peki burada, şimdi yanlış anlaşılmalara meydan verecek kelimeler çok bizde ve biz bunu çok rahatlıkla yapabiliyoruz Karagöz ve Hacivat'ı sahneye koyarken. Peki Almanca'da nasıl?
Almanca'da da bazı kelimeler var. Yani iki anlamlı kelimeler burada da var. onları bulmak lazım. Fakat bunları Karagöz'e adapte edebilmeniz de bu dili iyi bilmekten geçiyor.
Evet.
Çünkü yani yanlış anlaşılmaları yanlış yerde kullanırsanız o zaman çok daha başka bir anlam verebiliyor. Ve de Türkiye'de kullanmış olduğumuz bazı şeyler vardır. Mesela elinize sağlık kelimesi ya da cümlesini burada elinize sağlık diyerek kullanamazsınız.
Hı hı.
Onu elinize sağlık denildiği zaman Almanca çevirdiğinizde yani sağlıklı bir eliniz olsun veya elleriniz sağlıklı mı gibi bir şey olur.
Evet. O zaman bize bir iki tane replik söyleyebilir misiniz Almanca'dan lütfen?
Ya şimdi oyun komple bir oyun oynadığımız için içerisinde mesela şöyle anlatayım oyunu ben.
Evet.
Mesela bir oyunumda ben Karagöz Hacivat'ı Almanya'ya getiriyorum ve Almanya'da Karagöz Hacivat soruyorlar bunlar Türkçe bilir mi? Ya diyor ki bunların hepsi Türkçe biliyordu zaten. Hı-hı. Ama unuttular. Yeni bir dil geliştirdiler. Ha o zaman peki soralım. İşte karşımızda bir tane istasyon var. İstasyon. Yani Bahnhof. Almancasıyla. Soruyor Karagöz oradan bir Alman'a. Arkamdaki istasyon kimin? Çok güzel, çok büyük bir istasyon görüyorum. Alman diyor ki Nixfestein yani anlamıyorum ben seni diyor. O zaman anlamadığın zaman diyor ki bizim Hacivat ha bak diyor bu kara şey büyük bir arkamızdaki istasyon her Nixfestein'e aitmiş. O Bay Nixfestein'miş. Ondan sonra bir araba görüyorlar. Arabayı gördükleri zaman diyorlar ki o çok güzel bir araba falan. Acaba kimin? Alman'a soruyorlar. Alman'a diyorlar ki bu araba kimin? İşte diyor ki Alman ben sizi anlamıyorum. Yani Nixfestein. Öyle denince bak diyor bu araba da her Nixfestein'in. Efendim işte bir fabrika görüyorlar bu kimin? Her Nixfestein'in. Ve en sonunda bir cenaze merasimi var. Cenaze merasiminde soruyorlar işte burada kim öldü? Oradaki soruyor, yani Nixfestein. Nixfestein denince bizimkiler diyor ki eyvah, her Nixfestein öldü. Yani burada bir komedi, yani yanlış anlaşılma olarak komple bir yanlış anlaşılma var.
Evet, yani benim sormak istediğim şuydu. Hani biz Türkçe'de yanlış anlamalara çok fazla sebebiyet verebilecek de bir dile sahibiz. Onun için bizde çok daha komik şeyler ortaya çıkabiliyor. Almanca'da da aynısı yakalanabiliyor mu anlamında demiştim.
Evet, onu da yakalayabilmek için dediğim gibi oyun içerisinde kullanıyoruz tek tek. Bazı yerlerde kullanıyoruz
evet,
ama
evet.
Onu dediğim gibi yani oyunu ben size tamamen komple oynamam lazım ki siz onu görebilirsiniz.
Evet, evet peki.
Uzun bir şey yani oyunlarımız bizim mesela 25 dakikalık 45 dakikalık oyunlarımız var.
Evet. Peki bu arada bir de Almanya'da müzede bir bölüm hazırlayacaklarmış sizler için. Evet. Bize bundan da söz edebilir misiniz lütfen?
Efendim Münih'te Göç Müzesi var yani Almanya'ya Türklerin gelişinin 60. yılı münasebetiyle Berlin'de ve Münih'te birkaç yerde müze açıldı. Bu müzelerde işte Türkiye'den ilk gelenlerin buraya getirdikleri malzemeler veya burada yaşadıkları, burada yaptıkları, burada buraya kazandırdıkları veya işte sen buradan alıp Türkiye'ye götürdükleri bir göç müzesi yapıldı. Bu göç müzesinde bir bölümde de Türklerin sanatlarıyla ilgili bir bölüm daha açıldı. Bu bölümde işte Türkler burada hangi sanatları icra ettiler? Mesela bir oraya işte bir saz üstadının sazı getirildi. Efendim işte ne bileyim bir hat üstadının işte malzemeleri konuldu. Bir efendim Ebru sanatçısının sanatıyla ilgili bir yaptığı tekne işte bazı boyalar falan konuldu. Tabii benden de bir bölümde işte Karagöz Hacivat'la ilgili basın yayında ve görsel olarak yapılan bütün işte programların afişleri, nerelerde neler yaptığıma dair resimleriyle birlikte şu an bir bölüm hazırlanıyor. O bölümde benimle ilgili ses kayıtları, efendim
evet.
Almanya'da yayınlanmış birçok dergi, gazete gibi basın yayında sesli ve görüntülü bütün şeyler orada yayınlanacak.
Ne güzel. Efendimiz'e kültürümüzün de, bir parçasının Almanya'da Almanca olarak da sergilenmesi gerçekten çok hoş. Size çalışmalarınızda kolaylıklar, başarılar diliyoruz. Sayın Hayali Ali Köken, sağ olun, var olun, yine birlikte olmak dileğiyle. Hoşça kalın.
Sağ olun efendim, iyi günler diliyorum. Türkiye'ye kucak dolusu sevgiler, selamlar.
Teşekkürler.
Özledim seni, düştüm yollara. Açtım gönlümü rüzgarına. Bir hayal sanki, bir macera. Yıkıldım, kelimeler paramparça. Yandım, yandım, yandım, yandım, ah yine yandım. Bana yeniden şarkılar söyleten kadın. Baka baka doyamadım, hem kokladım da. Sarhoşluğum geçmedi hala içimde sevda. Yandım, yandım, yandım, yandım, ah yine yandım. Bana yeniden şarkılar söyleten kadın. Baka baka doyamadım, hem kokladım da. Sarhoşluğu geçmedi hala İçimde sevda. Seni görebildiğim yer rüyalar artık. Deli diyorlar bana, ah bu ayrılık.
Öze yolculuk. Sevgili dinleyicilerimiz, köşemiz başladı. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi doçent doktor sevgili Remziye Ege ile birlikteyiz. Merhabalar, hoş geldiniz.
Merhabalar, hoş bulduk.
Evet, bugün öze yolculuk köşemizde kendini tanıma, kendiyle tanışmadan söz edeceğiz. Şimdi tüm sırların anahtarı aslında bu sözcükte gizli galiba, değil mi? Nedir kendini tanıma, kendiyle tanışma? Ne zaman, nasıl gerçekleşir acaba?
Evet, şimdi aslında insanın kendini tanımasıyla ilgili bir bilincin kazanmasından sonra belki bu çok anlam kazanan bir şey olabilir. Ama onun kazanılması için de belli bir birikime mi ihtiyacımız var? Birinin bizi bu konuda yönlendirmesine mi ihtiyacımız var? Belki bunların hepsi, yani sayacağım şeylerin hepsine bir arada ihtiyacımız
yani
var.
Yani kendi kendimize başarabileceğimiz bir şey değil
kendi
midir?
Kendi kendimize fark ettiğimiz, yani farkındalık dediğimiz şey var ya, o işte biraz tecrübe, biraz birikimle alakalı bir şey. ve üst üste koyduğunuz şeyler mesela sizi bir yere taşıyorsa eğer, o zaman o bilince doğru bir yol açılmış oluyor. Ama yani her gün aynı şeyleri yaşayıp da hiçbir manada çıkarmıyorsanız bundan, o zaman da o bilincin oluşması için hiçbir şey gerçekleşmemiş oluyor. Yani insan ne zaman tanır dediniz ya, kendini bilmek öyle bir günde iki günde oluşacak bir şey de değil. Fakat şu bir gerçek ki yani biz zaten kendimizi bilmekle ilgili çalışmak için veya kendimizi bilmenin bir değer olduğunu görüp ona yönelik bir takım farkındalıkları geliştirmek için önce bunun ihtiyaç haline gelmesi lazım. Yani niye kendimi bileyim ki? İhtiyaç dediğimiz şeyin sorusu bu. Evet. Niye? Yani sebep ne? Neden kendimi bilmekle ilgili bir şey ortaya çıksın? Ve kendimle tanışmak ne demek? Bundan sonra sorulacak bir soru.
Bu biraz bencilliğimizden kaynaklanıyor olabilir mi? Çünkü insan kendini bilir, neleri yapması gerektiğini, neleri yapmaması gerektiğini, kendini tanır aslında, ama biz biraz daha kolayı seçiyoruz galiba.
Bunu söylediğiniz çok önemli. Yani bir tanesini hemen ortaya çıkarmış olduk. Bencillik nedir Nilgün Hanım? Yani insanın doğasında var olan bir şey ama yani sınırsızca, sonsuzca onda olduğu için hiçbir yerinden yakalayıp da şöyle bir dışarı çıkarıp da bu da neydi, bununla da bir uğraşsam mı acaba, veya yok ya böyle iyi oluyor diye düşündüğü bir şey midir, yoksa doğal akışta yani kendisine herhangi bir hoşuna gitmeyecek, olumsuz gelmeyecek bir şeyle karşılaşmadığı sürece öyle devam eden bir şey mi? İşte aslında asıl mesele bu. Burada, yani evet, bizim pek çok parçalarımız var böyle. Hani bencillik dediniz ya. Bu bir tutum mu? Asıl olan o. İnsanlar çoğu zaman hallerini tutumlarıyla karıştırıyorlar veya davranışlarını tutumlarıyla karıştırıyorlar. Bunların hepsi ayrı ayrı tanımlanmış şeyler oysa ki. Yani bir halin içinden geçersiniz, her zaman o halde olmazsınız. Bir gün pat diye bir davranışta bulunursunuz. Aslında hiç sizin yapacağınız bir şey değildir. O anın şartları ve sizin o andaki şartlarınız kendinizle de alakalı bir şekilde.
Kendimi tanıyamıyorum deriz ya bazen.
O sizden çıkmış olur. Evet. Ama tutum bilinçli bir şeydir. Yani tutum haline getirmek, o işi bilinçli hale getirmekle alakalı bir şeydir. Benim bugünkü biraz dert ettiğim şey bunun etrafında dönüyor. O zaman şöyle bir ayrımlama yapabiliriz. İnsanın kendini tanıması bazen hani böyle metotlar söylüyoruz ya, tümden gelim tüme varım diye. Evet. Parçalarını ayırıp sonra onları bir araya getirip bunların hepsi benim şeklinde bir tanıma olarak gerçekleşebilir. Veya bütün insan varlığıyla ilgili olarak gerçekleşebilir, ama tek tek parçaları ortaya çıktığında da yine onları kabullenmesiyle ilgili bir şey. İlk basamakta yine bunları kabullenmek var. Görmek, anlamak ve kabullenmek. Aslında burada esas olan yani hepsinin kendimizden olduğunu ve hiçbirinin diğerinden toplam değer açısından bir farkı olmadığını bilmek. Yani şimdi az önce siz söylediğiniz bencillik. Mesela iyi tarafı da var. İnsanın kendini sevmesi. Bencilliğe giden sınırda bir yer orası. Yani kendimizi sevmezsek, kendimizi geliştirmek için, kendimizi bu dünyada bir anlam varlığı olarak kabul etmek için bir yolculuk geliştiremeyiz, gerçekleştiremeyiz. Ama kendimizi sevmenin sınırlarını belirlerken yaşayacağımız bir takım kopuşlar veya yozlaşmalar işte o bencilliğe götürecek. Onun için bunların hepsini bir gerçeğin farklı yüzleri olarak görüp o şekilde kabullenmeyle ilgili bir giriş yapması lazım insanın. Bunların hepsinin aynı değeri ifade ettiğini söylemek istiyorum o yüzden.
Evet.
Yani şimdi ne demek istiyorum? Bir ayet var, beni çok etkiler her zaman için.
Ne der?
Israrla insanların tavırları ve davranışları üzerinden Allah'la aralarında bir iletişim cümlesidir bu. Allah işte şöyle şöyle yapanları sever, şöyle şöyle yapmayanları sevmez. Mesela öfkesini tutanları, Kazimine Minergais. Bu öfkeyi tutmak ne demekse, hani öfkesini tutanları sever, öfkeden kendini alıkoyanları sever diye hep çevrilir. meallerde bu şekilde geçer. İnsanlar böyle öğrenir. İnsanlara böyle anlatılır. Yani hani öyle evet. geçer. Şimdi ben size söylediğim zaman öfkesini tutanları Allah sever dediğimde sizde ilk çağrışımların ne olabilir bunun? Yani ha evet demek ki ben öfkemi tutmadığım zaman Allah beni sevmeyecek. Olmaz mı? Böyle olmaz mı? Genelde mevhum muhalifinden böyle olur.
Doğru.
Peki bunu yani ne olarak kabul ediyoruz? Bir sonuç cümlesi midir bu? Yoksa ilkesel bir cümle midir bu? Şimdi işte bu öze dönüşte bazı şeyleri yeniden düşünmek ve kendi duygu dünyamıza da o şekilde yerleştirmek. Eksiklerimiz varsa onları bu şekilde tamamlamak veya bugüne kadar yanlış yerleşenler varsa onlardan biraz uzaklaşmak istiyoruz.
O zaman hani biz bir insan nasıl olmalı diye sormalıyız öncelikle
tabii,
galiba.
Tabii.
Çünkü
İnsanın
biz kendimize
varlığıyla ilgili.
Mükemmel nasıl olmalıyız, mükemmel insan nasıl olmalı diye sorduk galiba. Değil
Bravo,
mi? Burada
yani
başladı.
Burada asıl mesele bu. İnsanlık meselesi. Hı-hı. Yani din insanları mükemmel varlığa ulaştıracak bir gaye gütmüyor aslında. Belki mesela bu tarz ifadeler bu anlamda nihai bir hedef gösteriyor olabilir size. Yani her durumda, her anda, her öfke durumunda, öfke uyandıracak durumda öfkesini tutanları mı sever Allah? Bu soruyu sorduğunuzda işte o mükemmellik ve insaniyetlik ayrımı çok ciddi biçimde ortaya çıkmış oluyor. Hı hı. Ama bunları sormak bir mesele.
Evet.
Zaten tek derdimiz o. Yani nasıl sorarak mı, anlayarak mı, anlaşarak mı yaşıyoruz? Hı hı. Yoksa benim Allah'la iletişimim bir yerde koptu demektir yani.
Peki bir insanın o zaman kendini tanımasıyla ilgili kendine soracağı sorular var mıdır?
Gayet tabii. Şimdi bu örnekten devam edeyim mesela. Bu soruyu sordunuz. Yani şimdi ne olacak? Ben öfkelendim ve Allah beni sevmeyecek mi sorusundan hareket ettiğinizde soruyu ayrıştırmanız gerektiğini düşünüyorum. Az önce söylediklerime istinaden. Şimdi anne evlat ilişkisini Allah insan ilişkisini örnek olarak göstermiş Hazreti Peygamberimiz. Bu o kadar etkileyici bir anlatımdır ki. Yani annelerin evlatlarına duydukları şefkat, merhamet, onlar için kendilerini feda etme duyguları. Tabii şu anda normal şartlarda anne evlat ilişkisinden söz ediyorum. Yani başka türlü durumlarda tabii hepimizin gördüğü maalesef işittiği şahit olduğu şeyler ama normal şartlar altında bir anne evlat dediğimiz zaman annenin evladına duyduğu şefkatten bahsederken bu cennet cehennemle ilgili bazı şeyler soran bir sahabiye yani niye hani bu kadar üzüyorsun kendini? Evet hani yanlışlar yapıyoruz hatalar yapıyoruz ama Allah'ın rahmeti gazabını geçmiştir ve Allah'ın merhameti annenin evladına olan şefkatinin 10 katıdır diyerek böyle bir yönelim de bulunmuş. Şimdi o zaman ben bunu da duymuşken ama bir taraftan da öfkesini yutanları severmiş Allah. Hani ben de oldu ya dışarı çıkarıverdim derken benim kafamın karışması lazım.
Evet.
İşte bu kafa karışıklığı iyi bir şeye sonuç verecekse kafamın karışması lazım diyorum. Çünkü insanlar işte bunu unuttular.
Evet.
Yani yeter ki kafamız karışmasın.
Bir sebebi var aslında.
Evet,
neden bu dünyadayız?
Söylesin.
Niçin yaşıyoruz?
Tabii yani bu sorular varoluşsal sorular. Yani siz yeter ki biri size bir şeyi söylesin ve alın onu ve yolunuza devam edin. Oh ne rahat diye düşünüyorsunuz ama işte öyle değil yani. Evet, sizin bunları anlamanızla ilgili bir durum vahiy. Şimdi o zaman bu soruyu sormaya başladığında o zaman yani bu kadar merhametli Allah nasıl oluyor da seviyor sevmiyor kalıpları. İşte az önce dedim ya yani biz bu konuyu çalışırken bir tutum geliştirmekten söz ediyorsak insanın insaniyetini geliştirmesi için insani yolculuğunu iyiye doğru evrilmesinde hani iyi şeyler yaşatması için kendine öfkeyi bir kimlik haline getirmemesiyle ilgili bir şeydir bu söz nihai olarak. Yani şimdi birinden bahsederken onun tanımının içerisinde varsa işte Allah onu sevmiyor.
Evet o öfkeyi kontrol edebilmeliyiz.
Yani diyeceğim ki Nilgün Hanım aman aman sakın ha yani yanından yöresinden geçirtmeyin beni. O kadar öfkeli ki daha ağzımı açar açmaz işte başlıyorum böyle negatif olumsuz cümleler duymaya işte falan filan. Bunu sevmiyor. Yani bu bir varlık için zorunluluk değil. Ama Yani insan öfkeli olamaz mı? Olur.
Olur. Ama o öfkeyi kontrol edebilmek
öfkeyi
önemli.
Öfkeyi tanımak.
Mantıklı mıyım?
İnsanın kendini tanıması.
Neye göre hareket ediyorum?
Ve işte o kendi parçasını görüp, onun neden kaynaklandığını görüp, onun sebeplerine inip, mesela niye öfkeleniyorum diye soru sormak bile insanların akıllarından geçmiyor. Çünkü hep diyor ki beni öfkelendiriyorsun diyor. Beni kızdırıyorsun diyor. Ben niye kızıyorum diye sormak bile
bir
derece.
İyilik, doğruluk, güzellik, sevgi gibi özde çok güzel değerlerimiz var. O değerlerin açığa çıkması, çıkarılması önemli.
Onun için doğru sorular
galiba,
sormak lazım işte.
Evet.
Yani o iyiliği ortaya çıkaran sorulardan en önemlilerinden bir tanesi bu. Ben bunu niye yapıyorum? Hı hı. Ve bu yapmalarım beni belirleyen, beni tanımlayan şeyler mi? Hani insanın kendiyle tanışma yolları demiştik ya. Yani o zaman ben öfkem yoluyla mı kendimle tanışmam bekleniyor
kendini
benden?
Kendini tanıyan insan hedeflerini de o yönde doğru düzgün çizer ve mutlu bir şekilde o hedefe ilerler. Mutlu olmasının altında yatan nedenlerden de biridir aslında, değil mi?
Aslında ön koşuludur.
Hı hı, ön koşulu.
Yani nedeninden de ziyade ön koşuludur. Yani bir insan kendini tanımayarak hiçbir şey yapamaz. Yapıyormuş gibi olur. Ortaya çıkan ürünler vardır ama o ürünlerin sadra şifa bir yanı yoktur. Geçicidir.
Evet.
Geçici,
o zaman
niteliklidir.
O güzel ve olumlu soruları sorarak bir an önce onu yakalamak,
tabii,
o mutluluğa, hedeflere ulaşmak dileğiyle diyelim.
Peki.
Ve bugün için de teşekkür edelim. Haftaya yine birlikte olacağız sevgili Remziye Ege. Sağ olun, var olun. Sevgili dinleyicilerimiz, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi doçent doktor sevgili Remziye Ege ile birlikteydik Öze Yolculuk köşemizde. Bugün de sonuna geldik Hayatın Sesleri'nin bu köşeyle birlikte. Bugünlük bu kadar diyoruz. Yarın 15 haberleri sonrasında Feray Uz, Gülşen Ayvaz, Meltem Afşar ve ben Nilgün Doruk, kumanda masasında sevgili Ayhan Taşçı vardı. Yine sizlerle birlikte olacağız. Görüşünceye dek hoşça kalın.
Hayatın Sesleri.
Size iyi eğlenceler.
Gari 28 Bilecik 25 Yalova.
Ben burada. Sıra dayanıklı cam.